Ayrım 40. Yüksek Topuklar Murat A. Mulgan, sayfa 502-25 çekim hızında. Ömer ve diğerlerinin bizi beklediği odada nedense çok sayıda insan ve gereğinden fazla bir heyecan havası vardı. Stüdyodaki hazırlıklarsa tecrübe filmi çekiminden çok ana çekim hazırlıklarına benziyordu. Bu ölçüde bir titizliğe bir anlam veremediysem de üzerinde durmadım. Tuğde geçtiğimiz koridorlardan, karşılaştığımız insanlardan, stüdyo ışıklarından gördüğü her şeyden fazlasıyla heyecanlanmış, onun bu aşırı heyecanı yüzünden acele beklenildiğimizin söylendiği odayı bulamadan tuvaleti bulmak zorunda kalmıştık. Arhan'ın çektiği Tuğde fotoğrafları bizden önce gelmiş ve odadaki dev duvar panosuna asılmıştı. İçeri girer girmez kendi fotoğraflarının karşısında boy boy asılı görünce fazlasıyla heyecanlanan Tuğde bir sevinç çığlığı atarak el çırpmaya başladı. Panonun önünde uzun uzadıya durup hayranlıkla fotoğrafları inceledi. Masanın üzerine yayılmış alelacele çizildiği belli olan storyboard karelerine şaşkın şaşkın baktı. Şimdiden çocuk yıldız muamelesi görmeye başlamıştı ve bundan çok memnun görünüyordu. Pavarotti kılıklı Gürol Bey bizi görünce ayağa kalkmaya çalışırken gene sandalyesini devirdi. Belli ki sandalye devirmeden bir yere oturup kalkamıyordu bu adam. Üstüne gene aynı yoğun pro kokusu, aynı saldırgan neşe, fakat bu kez yakası aynı yağlılıkta olmakla birlikte başka bir ceket vardı. Terli terli elleriyle elimi sıkmaktan çekinmedi, çaktırmadan elimi sildim. Ömer yıllardır beni bekliyormuş gibi karşıladı. Allah Allah, yarım kova semradan sonra Ömer de beni böyle coşkun bir ilgiyle karşıladığına göre bugün ben de bir fevkaladelik olmalı. Birden aklıma çantamdaki kartvizit ve siyah gözlüklü bey gelince yüzümün ışıdığını hissettim. Belki de bugün benim için yıldızların parladığı günlerden biriydi ve bundan böyle her şey çok farklı olacaktı. Direksiyonun başında bana gülümseyen Emre'yi düşünmekten ötürü yüzüme yayılan aydınlığı Ömer'in kendisine yorması olasılığına karşı hemen yüzümü toparlayarak ciddi bir havaya büründüm. Ömer panodaki fotoğrafları göstererek, "Fotoğraflar profesyonel işi. Yüzü çok iyi ışık alıyor Tuğde'nin. Ona uygun olduğunu düşündüm. Özel bir ışık ayarı yaptırdım," diyor. Tuğde'nin konu hakkında bir bilgisinin olması gerekmiyor. Cümle içinde adının geçmiş olması ve onun için hayırlı bir şeyler yapıldı duygusu ona yetiyor. Kendisine Hollywood çalışanı süsü vermeye çalışan genç ve enerjik insanlar ortalıkta rol yapar gibi gösterişli bir gayretle koşuşturuyorlar. Nedense reklam dünyasında çalışanların en az reklamların kendisi kadar yapmacık bir halleri vardır. Epeydir setlere gitmemiştim. Hiç özlememişim. Valizimiz çantamız açılarak içindekiler ortaya döküldü. Tahmin ettiğim gibi iki asistan kız hemen bize yardım etmekle görevlendirildiler. Tuğde heyecanlan için sık sık bana sarılmak ihtiyaç hissediyordu. Ben de ona sarılıyor, saçlarını okşuyor, heyecanını yatıştırmak için hoş sözler söylüyordum. Sevinci bana da geçmişti. Birden o didişken, çok bilmiş havası gitmiş, Luna Park'ta kaybolmuş bir kız çocuğuna benzemişti. Çocuk olduğunu hatırlaması için iyice savunmasız kalması, bilmediği bir dünyaya adım atması gerekirmiş meğer. Aramızda kaç gündür kurulamayan bir bağ kendiliğinden kurulmuş, sıcak bir dayanışma havası doğmuştu. Bu durum bana bile iyi geldi. Demek olabiliyormuş dedim içimden. Bilseydim ilk gün getirirdim kızı çekimlere. Belki de erken gelişmiş kişinin gereksinimi olan şey başarı duygusuydu. Başarı herkesi yumuşatır. Heyecandan olsa gerek ağzı iyice kurumuştu, ona kola söyledik ama ben kulağına eğilerek bugün fazla içmemesini, bunun çekimleri aksatabileceğini söyledim. Ne ima ettiğimi anlamıştı, başını salladı, bugün ne desem onu yapacakmış gibi uysal, söz dinler bir havası vardı. Getirdiğimiz giysilerin beğenilmesi gururunu okşadı, yüzüme "ben dememiş miydim?" diye azıcık övünçle baktı. Çekim için beğenilip seçilen mavi giysine kaba ütü vurmak gerekti. Ardından Tuğde'yi makyajı aldılar. Her şey yolunda görünüyordu. Giysisine karar verildikten, saçları taranıp makyajı yapıldıktan sonra kendisine olan güveni geri geldi. Hatta biraz fazla geri geldi. Bu arada bana evde kafasına sıktıramadı spreyi, burada görünce sıktırmaktan hoşnuttu. Bana dönüp doğrusunun bu olduğunu ima eden bakışlarla baktı. "Bugün kızın mutlu günü olmasa o an saçını başını dağıtacağım." Ömer abisi sesli çekim yapmak istiyormuş. Laflarını ezberleyip ezberleyemeyeceğini sormaya odaya girdi. Zaten çok fazla lafı yokmuş. "Ben çok güzel şiir ezberlerim," dedi Tuğde. Gene kafasını kaşıyarak "çabuk ezberleyebilir misin?" diye sordu Ömer. Tuğde'nin yüzündeki iddialı ifadeye bakılacak olursa şu an Nibelungen destanını Fince olarak bile ezberleyebilirdi. Üstü başıyla, kaşındaki çengelli iğneyle New York'un Greenwich Village'ındanmış havalarından olup, kara gümrük dolaylarından sakız çiğne asistan kızlardan biri, Tude'nin makyajına son rötuşlar yapılırken yanına oturup yüksek sesle ezberini tekrarlattı. Tude'nin profesyoneline ve dikkatine ben bile hayran olmaya başlamıştım. Bu arada firmanın tecrübe çekimine çağırmış olduğu iki aday kızın daha varlığından Girol Bey sayesinde haberdar olduk. Onların bulunduğumuz odaya girmesiyle birlikte Tude'nin bir parça olmuşsun kazanmış olduğu çocuk masumiyeti bir anda silinip 5 gündür bildiğim Tude oldu yeniden. Bakışları birinin taş kesilmesini sağlamak gibi bir kudrete sahip olsaydı eğer şu an elimizde 2 adet taş kesilmiş kız çocuğu vardı. Bakışlarıyla öldürmese bile en azından kendilerine olan güvenlerini sarsabilirdi. Hain ve küçümser gözlerle süzdü onları. Kızlardan biri bu çeşit bakışlara pabuç bırakacak bir kıza benzemiyordu pek. Biraz ona, biraz yanındaki anasına baktığınızda anlıyordunuz bunu. Derisi şimdiden kalınlaşmıştı bu kızın. Bunun gibi daha kaç bakıştan omuzuna nazar boncuğu yaparmış havası vardı. Daha saf olanınsa Tude'nin bakışlarından etkilendiği kesildi. Tude ile göz göze gelmesi, anasının eteklerine sarılması bir oldu. Bu kızın pek fazla bir şansının olmayacağı anasından da belliydi. Kızının elinden sıkı sıkıya tutmuş bu kadın, odaya girdiği andan itibaren herkesi sıcak ve telaşesine düşmüş, bir yandan kızını beğendirmeye, bir yandan da yararı olacaksa kendini acındırmaya çalışıyordu. Annesinin şu halinden kızının daha şimdiden mahvolmuş geleceğini görebiliyordunuz. Aklıma Visconti'nin Bellissima filmi geldi. Oradaki kadınlar, İkinci Dünya Savaşı sonrasının sıkıntılı günlerinde çocuklar arasında düzenlenen bir güzellik yarışmasına kızlarını hazırlarken birbirinden hazin tablolar çizerler. İkide bir boynundaki uğur kolyesine dokunarak annesine bu kolyenin kendisine uğur getireceğini söyleyen kızların bu saf olanı daha üstünü başını değiştirirken uğur kolyesini düşürüp kaybetti ve iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Annesi bu sefer yalnızca kendisine değil kızına da acındırmaya çalıştı. Uğur kolyesinin anneannesinin hediyesi olduğunu, o olmadan asla çekimlere başlayamayacağını söyleyerek içli içli ağlıyordu küçük kız. Herkesin ne çok anneannesi vardı. Bunların hepsi topluca bir oksijen çadırında oturuyor olamazlar değil mi? Sonunda ağlamaktan gözleri o kadar şişti ki bugün onunla çekim yapılamayacağına karar verildi. Bu sırada Tude de bak kolyeni buraya düşürmüşsün diyerek bir iyilik meleği havasına kolyesini bulup verdi kızın. Uğruna yeniden kavuştuğu için çok sevinen kız bu kez de sevinçten ağlamaya başladı. Kızın annesi makyaj masasının altındaki o yere defalarca baktığını söylerken şaşkındı. Aklıma Tikli Gülçin'in anlattığı elmas hikayesi geldiyse de bu düşünceyi hızla uzaklaştırdım kafamda. Diğer kızın kolyesini kaybedecek ya da şansını bir kolyeye bağlayacak hali yoktu. Olsa da yanındaki duvar suratlı anasının buna izin vermeyeceği belliydi. Hiçbir eleştiri ya da övgünün kendisine ulaşamayacağı kadınlar vardır. Bu da onlardandı. Belli ki Tude'de dişli bulduğu, kendisi için rakip gördüğü bu kızı Ömer abisinin beğenip beğenmeyeceğini sordu bana. Asla beğenmez dedim. Sen işini ferah tut, bunları düşünme. Biraz olsun rahatlamış olmakla birlikte yeterince ikna olmamış bir ifadeyle içini çekti. Aynaya dönüp kendisine bir kez daha alıcı gözle baktı. Boynunu iki yana kırıp dudaklarını büzerek kurum yaptı. Kızın duvar suratlı annesinin aman vermez gözlerinin denetimindeki saçları taranıp makyajı tamamlandığında mavi elbisesinin eteklerine bulaşmış koyu lekeler olduğu görüldü. Bu yüzden onun çekimlerine daha geç başlanacağı, gerekirse yarına bırakılacağı söylendi. Makyaj malzemesinin eteğe nasıl bulaşmış olduğu ise anlaşılamadı. Odadaki herkes suçlayıcı nazarlarla taradığı halde gene de ikna olmadığını belirten bir dudak büküşüyle çaresizliğini sessizce ifade eden annesi de kızı da bozguna uğramışlardı. Getirdikleri içinde başka mavi elbise yoktu. İlk şaşkınlıkları geçtikten sonra böyle sessiz sedasız çekip gitme işlerini sindirememiş olacaklar ki olay çıkartmak ister gibi söylenip durmaya başladılar. Tude'yi alıp bir bahaneyle çıktım odadan. Ardımızda kadın sesi yükselmişti. Belli, torpilliler çağrılmış buraya. Gözlerimi bir an bile Tude'nin üzerinden ayırmadığım için biliyorum. O yapmış olamaz. Yalnızca bir an kalkmıştı yerinden. Bu yüzden onun marifeti olduğunu sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı duvar suratlı bir kadının gardiyan dikkatinden kaçmazdı gibi geliyor bana. Günün geri kalanına katlanabilmem için bütün bunların tesadüf olduğunu düşünmekten başka çarem yoktu. Ayrıca gerçekten onun bu marifeti ise ve zaten bunları yapabiliyorsa onu kim nasıl engelleyebilir? Sonunda de kamera dendi. Çekimler gereğinden fazla uzun sürüyor. Her plan nedense defalarca tekrarlanıyordu. Bir tecrübe çekimi için bu ölçüde bir titizlik pek alışıldık bir şey değildi. Sessiz çekim yapılması için de kafamı karıştırmıştı. Bunu konuşmak için yapım görevlisi Simla'yı arıyordu gözlerim. Onun da görünmesi kaybolması bir oluyor. Rüzgarına bile yetişemiyordunuz. Simla'nın ablasını tanırdım. Bir aralar ben hangi kursa gitsem ardımdan gelirdim. O Tai Chi'ye başladığında ben uzak doğu seferinden dönmüş bulunuyordum artık. Anlaşılan beni ardından koşturma niyetli görünen Simla, şimdi ablasının öcünü alıyordu. Her zaman yarı çıplak bir halde dolaşan Simla'nın çalışanlar üzerinde nasıl olup da bu kadar otorite kurabildiğini hep şaşırmışımdır. Kraliçe çıplak diyemeyen bir erkekler ordusu, sanki demirleydi karşısındaymışçasına onun bir el hareketiyle koşturup dururlar. Bazı şeylerin gerçekten hiçbir açıklaması yoktur. Hem Isabella Huppert gibi şaşıdır memeleri. Biri bu yana, öteki diğer yana bakar. Üstelik onun gibi büyük bir oyuncu olmanın bağışlatıcı gücüne sahip olmadığı halde o memelerle en az onun kadar çıplak dolaşabilmesi de cesaret işi doğrusu. Baştaki heyecan çabuk yenen Tude gayet iyi görünüyordu işi. Her seferini soran gözlerle bakıp benden onay bekliyordu. Bulunduğum yerden çok iyi anlamına gelen çeşitli el ve yüz hareketleriyle destek veriyordum ona. Durduğum köşeden çekimleri izlerken Tude'ye şöhret kapısı aralandığı takdirde bir takım olası film senaryoları düşünmeye başladım. Örneğin Tude parkta rastladığı bir kadına kendini acındırarak "Benim annem olur musunuz?" der. Kadın Tude'nin öyle boynu bükük kimsesiz ve çaresiz haline kanar, "Olur" der. Sonra dediğine diyeceğini bir pişman olacağı olaylar dizisi başlar. Ne yaparsa yapsın yakasını bir türlü kurtaramaz Tude'den. Kadın için her şey tam bir kabusa dönüşür. Kadın kaçar, Tude kovalar. "Aa, ama bu anlattığım benim. Şu halimle benim bu kadından bir farkım yok ki. Ben böyle hikaye kuruyorum ya, ister misiniz? Bu senaryoyu çok beğenip çekmeye karar versinler. Üstelik kadını oynamam için beni ikna etmeyi başarsınlar. Ben de alt tarafı bir film bu. Günü gelince biter derken film bir türlü bitmek bilmesin. Uzasın da uzasın. Dahası ben bu filmin içinde kilitli kalayım. Film gerçek hayatla yer değiştirsin. Ne peşimdeki Tude'den kurtulabileyim ne de filmden dışarı çıkabileyim. Bu nasıl bir film olduğunu bir tek ben bilirken herkes bunu gerçek hayat sandığı için yaşadığım kabus ikiye katlansın. Allah'ım ben neden böyleyim? Neden çektiğim çileler yetmiyormuş gibi her seferinde daha fazlasını hayal ediyorum? Bunun için mi iki yakan bir araya gelmiyor? Acaba terapiyi bırakmakla kötü mü ettim? Ya da doğrudan lobotomi yaptırıp beynimde birkaç lob mu aldırsam? Kimi zaman gerçek hayat hayallerden daha insaflı oluyor ve bu kabustan kurtulmam için nihayet çekime ara veriliyor. Tude bu ilk uzun çekim arasında sesçi yanından uzaklaştı. Yaşlı bir oğlan çocuğuyla bir köşeye çekilip fısır fısır konuşmaya başladı. Bana gözükmemeye, kaçamak bakışlar onu görüp görmediğimi anlamaya çalışıyordu. Kızacağımı düşünüyordu herhalde. Kızmak ne kelime. O hengamede kaşla göz arasında bir de flört edecek bir oğlan çocuğu bulduysa ancak hayranlık duyardım buna. Çocuğun yanı başına annesi olduğunu sandığım, etek boyu fazla kısa genç bir kadın bitiverdi. Etrafında gördüğü, her şeye saygıyla karışık bir hayranlıkla bakarken aslında kendisini fark edecek bir yetenek avcısının dikkatini çekmek ister gibi bir hali vardı. Kadın beni görünce tarafından keşfedilmeyi umduğu yetenek avcısı gözlerden vazgeçip kararlı adımlarla bana yöneldi. "Merhaba," dedi. "Siz Nermin olmalısınız." "Evet," dedim, nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışarak. Tude ile konuşan topalak oğlan çocuğunu işaret ederek, "Ben Bora'nın annesiyim," dedi. Onu alır almaz atlayıp geldik. Çok sinirlendiğimde durumu kendim için yumuşatmaya çalışırım. "Oğlunuzun kendisini değil ama sesini tanıyorum hanımefendi," dedim, "telefonda." İyi bir şey söylemişim gibi kahkahalarla güldü. "Çok kalındır," dedi, "aynı babasınınki gibi." Yüzümde beliren ifadeyi artık nasıl yorumladıysa, "Sesi yani," dedi, "yanlış anlamayın da." Sonra ayıp bir şey söyleyenlerin yaptığı gibi eliyle ağzını kapatarak gülmesini sürdürdü. Gerçekten yüzüm kızarmıştı. Bazı kadınların müstehcenliğe yatkınlıkları anlaşılır gibi değil. Tanışalı bir dakika bile olmamıştı ve daha adını bile bilmiyordum bu münasebetsiz kadının. Sınıf tavrı koyan en burjuva suratımla, "Ben de öyle anlamıştım zaten hanımefendi," dedim. "Başka türlü anlamam terbiyem gereği mümkün değildir zaten." Öyle öyle dedi. Sesi aynı babası. Hiç dinlemediği belliydi. Bazıları karşı tarafı dinlemeyi zaten zaman kaybı olarak görür. Diş etleri dişlerinden daha uzun olan insanlardan hoşlanmam. Bu insanların ağızlarına bakmaktan, bu kadar çok kahkaha atmasından da hoşlanmam. Ama kadının şu bacaklarla etek boyuna, şu diş etleri kahkahalarına bakılacak olursa bir kendiyle barışıklık harikasıydı. Daha deminki münasebetsizliğin sinirini üzerimden atamamışken, girerken danışmaya sizin adınızı verdik, sağ olun dedi. Bizi çağırmanız büyük incelik. Sizi ben çağırmadım dedim. Bir an duraladı, bir bana bir yere baktı. Bu hareketi Andy McDowell'ın filmlerinden kapmış olmalıydı. Sonra, ha siz, ha Tude dedi. Ne fark eder ki? Sonunda işte buradayız. Bunu söylerken benim de sevilmem gerekirmiş gibi omuzlarını kısarak şirinlik yaptı. Kadının pişkinliği akıl alır gibi değildi. Söyleyecek söz bulamadı. Bora'nın annesiyle konuştuğumu gören Tude'nin bize uzaktan bakan kaygılı bakışlarından durumdan hoşlanmamış olduğumu anladığı belliydi. Alt dudağını kemirmeye başlamıştı ve göz göze geldiğimizde kabahatli olduğunu hissettiği durumlarda hep yaptığı gibi başını hemen öne eğiyordu. Deminki azarından sonra duruma açıklık getirmek ister gibi Ömer Bey Bora'yı da deneyeceklerini söyledi. Akşamki karaoke çekimler için. Ah o kadar heyecanlıyım ki. Şu noktadan sonra artık hiçbir şeye şaşırmamam gerektiğini anlamış bulunuyordum. Ben bu hikayede her ne kadar kendimin merkeze durduğunu sanıyorsam da benim dışımda herkes her şeyden haberdardı. Kendi aralarında mükemmel bir iletişim ağı kurulmuştu. Her şeyi en son ben öğreniyordum ve bu akşamki olası Japon şölenindeki olası masamız benim bilgim dışında hayli kalabalıklaşmıştı. Anlaşılan Iris'in 5 otobüs dolusu Japon'a karşı sağdan soldan 5 otobüs dolusu Türk devşirmeye başlanmıştı bile. Iris'in zamanlaması harikaydı. Tam bu sırada çıka geldi. Kalp kalbe karşı durumu her zaman iyi bir şey anlamına gelir mi bilmem. Iris beni görür görmez telaşla bize yöneldi. Bir yandan da güya çekim varmış da ses çıkarmaması gerekiyormuş gibi yapmacık bir dikkatle omuzlarını kısıp ayakkabılarının burnunu basarak görüyordu. Onu gören Tude oturduğu yerden fırlayıp pata pata koşarak bacaklarına sarıldı Iris'in. Benim de işlerin kötü gitmesi olasılığına karşı Iris'in yedekte tutmaya niyetli görünüyordu kızımız. Deminki bakışlarımızdan sonra yanıma tek başına gelme cesaret bulamadığı için Iris'in varlığından destek bulmak istemişti anlaşılan. Artık durumun benim denetimden çıktığı kesindi. Bunu mesele yapıp yapmamak konusunda kararsızdım. Kendimi yenilgiye uğramış hissettiğim anlarda çantamdaki kartvizit hatırlıyor, dünyanın geri kalanına boş veriyordum. Zaten doğrusu da buydu. Beyaz bir kartvizitte siyah bir gözlük birdenbire dünyayı bambaşka bir yer bulmaya yetiyordu. Dekor yenilenmiş, yeni ışık ayarları yapılmıştı. Setin hazır olduğu duyuruldu. Çekimler az sonra yeniden başlayacaktı. Hiçbir şey olmamış gibi yapmanın en doğrusu olduğuna karar verdim. Tude benim kötü bir şey söylemediğimi görünce rahatlamıştı. Bu sırada makyajını tazelemeye çağırdılar. Kaşı çengelli kız yanıma gelip, ''Ben ilgileniyorum, isterseniz siz yorulmayın.'' dedi. Bunun üzerine hiçbir durumda vakit kaybetmekten hoşlanmayan Iris atılıp hemen bir köşeye çekilip akşamın ayrıntılarını konuşmalıyız dedi. Bence her yıl üst üste yılın en iyi iş kadını Oscar'ını ona vermeliydiler. Kimse bana hiçbir açıklamada bulunmadı dedim. Sabah telefonlarındaki çok bilmiş halimden vazgeçmiştim. Kısa zamanda arayı kapattığı gibi öne bile geçmişti. Haberler ondaydı artık. Tamamen bilgisizim. Ömer'le ne konuştunuz, neler oluyor? Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. O sırada gözüme Simla çarptı. Yanıma gelmesi için el attım. İşi bitince yanıma geleceği anlamında bir işaret yaptı uzaktan. Oturduğumuz yerden arkama yaslandım. Artık Iris'i dinleyebilirdim. Her şey tahmin ettiğim gibi olmuştu. Tude, Iris ile Ömer'in tanışmalarını, konuşmalarını sağlamış. Onlar da kafa kafaya yarıp bütün bağlantıları kurmuşlardı. Bora'nın annesine buranın adresini bile onlar vermişti. Akşamki yemek gözümü korkutuyor dedim Iris'e. Hem bu karaoke zor bir şey değil mi kuzum? Dedim. Kızın hiçbir hazırlığı bilgisi yok ki tepe serseme olacak kız. Bu arada beni merak edip soracak olursan helak vaziyetteyim. Sana bir şey olmaz. Hem senin içinde bir değişiklik olur bu akşam. Hem sen merak etme her şey ayarlandı, dedi. Çok ciddi bir şey olmayacak. Filmdeki sahneler de sonradan seslendirilecekmiş zaten. Hem ben bütün Japonları ikna ettim, dedi. Benim de bu durumda ikna olmuş görünmekten başka çarem yoktu. Simla yanıma geldiğinde birçok şey benim için daha anlaşılır olmaya başladı. Ömer, başından beri İtalyan rejisörün ayağını kaydırıp projeyi sahiplenmek istiyormuş. Bunun için tecrübe filmini asıl film gibi çekerek şirketi köşeye kıstırmaya karar vermiş. Bütün bu acele bu yüzdenmiş. Bu titiz çekimler, bu azami dikkat, diğer oyuncuların sette hazır olması hep bunun içinmiş meğer. Kaç yıllık reklamcıyım, benzer bir örneğin daha önceden rastlamadım. Ama söz konusu kişi Ömer olunca her çeşit üç kağıtçılığın pekala mümkün olduğunu bilirim. Günün birinde Ömer'e bir hayrım dokunacağını kim söylese güler geçerdim. Demek büyük konuşmamalıymış. Hadi Ömer'i anladık da Gürol Bey'in bu işteki rolü neydi? Reklam çevrelerinde kendisinden yaralı parmağı bile işemez diye söz edilen bizim mezgit suratlı patron beni niye bu işte görevlendirmişti? Bir turizmci olan Iris'in o Japonların Tude ile birlikte reklam çekmelerinden ne çıkarı olabilirdi? Hatta Mars'ta su var mıydı? Kansere çare bulunacak mıydı? Shakespeare'in oyunlarını aslında başkası mı yazmıştı? Bunların hiçbir umurumda bile değildi artık. Hayırlısıyla bir yarın olsaydı. 40. ayrımın sonu, sayfa 512.